Nurettin Yıldız hocamız bugün söze yar olmakta misafirimiz. Hocam, özellikle gençlere dair hem konuşmalarınızda çok önemli ipuçları var, hem de çok büyük ümidiniz var. Biz atmosferimizi nasıl hazırlıyorsak, gençler de aslında bize göre şekil alıyor elbette ama biz gençlerimizi nasıl hazırlıyoruz hayata, dünyaya, ahirete, bu seyirde nasıl yönlendirmek lazım?
Şimdi şüphesiz bana etki eden unsurlar var ben böyle düşünürken. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği 10 kişi var. Bu şu anlama geliyor. Yani davasının en fedakar ya da onun etrafındaki en samimi 10 kişi anlamına evet. geliyor bu. Bunlardan 7 tanesi genç yaşta iman edip o övgüyü almışlar.
Elhamdülillah.
Bu çok müthiş bir şey. Yani gençlerin aşere-i mübeşşereden olmak, cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tane olma oranı 10'da 7'dir.
Evet. Çok büyük bir ümit gerçekten.
Yani bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Bu birinci unsur. İkincisi, İbn Abbas radıyallahu anh'ıma, Efendimizin amcasının oğlu biliyorsun. Bir gün devesinin arkasında onunla bir yere gidiyorlar. Yani iki kişi deveye binmişler. Ona işte yavrum sana bir şeyler söyleyeyim diye başlayan bir sözü var. Orada söylediği sözlerden biri diyor ki yavrum diyor. Sana Allah bir kader yazdıysa, bütün insanlık karşına çıksa korkma, bir şey yapamazlar sana diyor. Yazmadıysa da Allah, bütün insanlık senin yanında olsa sana bir şey yapamazlar diyor. Şimdi İbn Abbas Efendimiz vefat ettiğinde aleyhisselam 10 yaşındaydı. En yüksek ihtimalle bu sözü duyduğunda İbn Abbas 9 yaşlarındaydı. Olsun 10. Şimdi 10 yaşında biz çocuğu yalnız bakkala gönderemiyoruz. Bir şey olur diye. Efendimiz aleyhisselam 10 yaşında çocuğu insanlığın karşısına dikiyor. Çık karşılarına, korkma diyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani bir tarihimizde Sultan Fatih olayı var işte. Bizans'ın karşısına çocukken çıktı. Yani bu da bizim için tarih oldu artık. Bu çok önemli. Bir başka benim için etki eden şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Rum İmparatorluğu'na karşı gönderilecek ordunun başında Üsame radıyallahu anh vardı. Şimdi Üsame'nin yaşı konusunda ciddi ihtilaf var, biliyor musunuz? 17 mi 18 mi? İhtilaf
burada. Yani daha liseyi bitirmemiş. Şimdiki ölçü.
Liseyi bitirmiştir büyük ihtimalle de üniversiteye hazırlanıyordur.
Evet,
ve annesi kek yapıyordur ikide bir. Çok enteresan bir şey ya. Yani 18 olsa ne olur, 28 olsa ne olur? Bizde 28 yaşı milletvekili yaşı değil doğru dürüst.
Evet.
Şu andaki konumumuzda. Şimdi ve bu orduda 61 yaşında Ebu Bekir var er olarak, çavuş. Çavuş Ömer var 52 yaşında. Bunlar ciddi düşünülmesi gereken şeyler. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bu dini bir dava olarak insanlığın karşısına çıkardığında sağında solunda gençleri vardı. Gençlerle çok iş gördü. İhtiyarlar da ihmal etmedi. 60 yaşında Hassan bin Sabit'i kalk Cebrail arkanda Hassan diye de kullandı. Enformasyonda da onu kullandı. Ama Ali bin Ebi Talib'i Mekke'den Yemen'e kadar şirkin izlerini sil Ali diye gönderdiğinde Ali 30 yaşında değildi. Yani 5-10 devletin şu anda bulunduğu bir mıntıkayı tarama yaptırmak için 10 kişiyle gönderiyor. Dolayısıyla bu din 10 yaşında çocuğu mükemmel insan görmek isteyen bir dindir. Biz taharetinde çocukluk payı diye ta evleninceye kadar çocukluk payı veriyoruz. Evleniyor, çocuğu oluncaya kadar çocuktur diyoruz. Çocuğu olunca da çocuğuyla uğraşı diyor çocuk diyoruz. Torun sahibi oluyor. Biraz işte sakalı bitti, bıyığı bitti oluyor. Gençlerimizin bir defa bu enerjiyi, yani aşere-i mübeşşereden bu toplumun 10 iyisinden 7'si olma hakları olduklarına iman ediyor olmamız lazım bizim. Bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim grup olarak sadece Ashab-ı Kehf'i övüyor. Onun dışında kişileri övüyor. Ama grup isim vererek Ashab-ı Kehf'i övüyor. Mucize bir kadroydu onlar çünkü. Ama onları överken Kur'an ne diyor? İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar Rablerine iman etmiş genç bir gruptular diyor. Evet. Gencin hareketi başka. Şimdi bütün bunlar bende birikiyor. Bu sefer annelere babalara üzülüyorum. Çocuk üzerindeki planlar hep 5 senelik. Hangi iyi ilkokul, hangi iyi
ortaokul. Kalkınma planı gibi hocam.
Tabii kalkınma. Çünkü insan da maddeye benzeyince, şehirlere benzetirsen insanı, kainat görmez de bir şehir görürsen, o zaman tabii 5 yıllık kalkınma planı gibi. Hep iyi üniversite, iyi, ondan sonra mükemmel sonuçlarla üniversiteye gelen çocuk, üniversitede yok. Nerede? Planlama süreci bitti. Ondan sonra da başkasının planını kabul etmiyor. Başkasının planını kabul etmeyince de kendisi de plana muktedir değil. Çünkü 5 yıl düşünebiliyor sadece. En iyi ihtimalle 5 yıl düşünebiliyor. Bu neyi gerektiriyor? Annelerin, babaların ebedi değerler üzerinden düşünmeleri gerekiyor bir defa. Yani bir bu ömrümüz
bir kere bizim, nazarımızı genişletmek gerekiyor.
Bir defa ömrümüz 3 sene de değil, 300 sene de değil, biiznillah milyon sene de değil. Dolayısıyla hesap kitap 3 sene, 5 sene, 20 sene, 80 sene üzerinden yapılamaz. Evet. Evlilik hesabı bile işte Allah ölünceye kadar sizi mutlu etsin. Ne demek ölünceye kadar mutlu etsin? Ne kötü beddua bu ya. Öbür taraftan cuma akşamları okuduğun Yasin suresi çoluk çocuk cennette koltuklara yaslandığınız günler diye müjde veriyor. Ya bu evlilik cennette devam edecek inşallah. Burada böyle bir hazırlanın işte dikin elbiselerinizi falan da cennette giyersiniz der gibi bakmak lazım. Yani evlilikten okumaya ev düzenine varıncaya kadar çocuklarımızı büyük planlar üzerinden. Mesela ben çocuğumla konuşurken sen inşallah Sultan Fatih olacaksın demem çocuğuma. Sultan Fatih gerekliydi, oldu, bitti. Yenisine ihtiyaç yok ki. Artı Sultan Fatih'e ihtiyaç var. Evet. İstanbul'u banyolarıyla fethedecek, surun dışından fethedecek adama ihtiyaç var şimdi. Yani bu anneler babaların çocuklarını kısır görmeleri çok önemli. Bir başka sıkıntı da toplum ne tarafa yönlendiriyorsa fıtratı zorlama bedelini ödeyerek de olsa insanlar toplumun gittiği yere çocuklarını götürüyorlar. Mesela revaçta ne var? Bilgisayar mühendisliği. Evet. Revaçta ne var? Tıp adamı olmak. Doğdu çocuk. Velev ki matematik bilmesin. Doktor olacak. Başka bir şey olursa çöpçü oldu sayılıyor. Hayır. Rabbimiz her dağı, her nehri, her vadiyi, ovayı bir yerine düzenli oturttuğu gibi yaptığı işte muhakkak hikmet bulunduğu gibi dağ olması gereken yere dağ, vadi olması gereken yere vadi koyduğu gibi Allah her çocuğu da bu kainattaki Allah'ın planının gerçekleşeceği bir taş olarak yarattı. Yani o çocuğu başka yere alıp koyduğun zaman çocuğa da zarar, Allah'ın planına da zarar. Bütün çocuklarımız doktor oldu. Hasta kim olacak? Bu doktorlar kimi muayene edecekler o zaman? Bütün çocuklarımız mühendis oldu. Marangoza da ihtiyacı var insanlığın. Çocuklarımızın fıtri şartlarda büyümelerini engelliyoruz. Nasıl engelliyoruz? Bir defa devletin hatası bu. Büyük bir imtihan tablosu çiziyor. Herkes bu imtihana girsin diyor. Ama imtihanı batıdan alıyor. Batıdaki fıtratı görerek 5 yaşında 10 yaşından itibaren çocuğun üzerindeki fizyolojik ve beyinsel verilere göre çocuğu yönlendirme yasası almıyorlar ama. Esas aldıkları şey batıda böyle bir imtihan var bizde de bir imtihan. Hadi bir imtihan. Çocuklarımızı onların hılkatine uygun olup olmadığına bakmadan bir hedef gösterip büyütüyoruz. Böylece 15 yaşında çocuğumuz, 25 yaşında çocuğumuz ne baba anne olma kudreti gösterebiliyor. Çünkü işten sonra evlenebilirsin, askerden sonra evlenebilirsin diye bir kural koyduk bir defa. Evliliği fıtratının gerektirdiği yaşta değil, örfün gerektirdiği yaşta olabilir diye koyduk. 15 yaşında bir çocuğa manav teslim edemiyorsun. Git dedeni ziyaret et Giresun'da gel diyemiyorsun. Korkuyor otobüse binmeye. Havaalanında kaybolur diye korkuyor. Halbuki babası 15 yaşında yürüyerek bir şehirden öbür şehire gitmiştir. Çünkü babası dağlarda fıtratıyla büyüyordu. Fıtratıyla sürtüşmüyordu dedesi. Şimdi çocuklarımız akşam haberlerde işte bu sene şu meslek revaçta olacak deniyorsa o mesleğe yönlendiriliyor. Hatta çılgın işlerden bir tanesini örnek vereyim. Sırf iyi anlaşılsın diye. Şimdi bayanlar da erkekler gibi çalışıyor diyordum ben 5-6 sene önce. Şimdi öyle demiyorum. Bayanlar çalışıyor, erkekler kahvede bekliyor artık. O köylerde de bayanlar çalışıyor, erkekler kahvede oturuyor. Şimdi de akıllı, kurnaz erkek gençler parası olan, diploması olan biriyle evleniyorlar. Kadını çalıştırıyorlar, ben de iş arıyorum diyor. İş araması da yıllarca sürüyor tabii. Kadıncağız da ev masraflarını veriyor. Şimdi kanunlar kadınları erkeklerle ayırt etmiyor. 8 saat çalışsın, o da 8 saat çalışsın, evet, diyor.
Çocuğu olsun fark etmez.
Bir defa yani kadının nazikliği için 40 tane kanun çıkarıyor. Ama polis memuru kadınlara siz 6 saat çalışın demiyor.
Tabii.
Yani işte herkes eşit. Sendikal haklar bunlar filan diyor. Öbür taraftan kadın narin bir varlık. 8 saat çalışmaması lazım. Mesela yasa olarak kadınların çalışması yasak olan yerler olması lazım. Hani biz mümin olarak filan işte çalışması mahsurlu zaten diyoruz. O ayrı konu. Hayır, başkalarının gözüyle olsun, kadın anneliğine zarar bulacağı, eş olmasında prim kaybedeceği alanlarda çalışması kanunen yasaktır densin. Yani şehirlerde kadınlar niye kaldırım süpürür ki?
Evet. Hatta bu bir ilerleme belirtisiymiş gibi lanse ediliyor.
Yani zaman komünist sonra ülkelerin ilerlemesiydi bu.
Evet,
şimdi doğru. Dünyanın her yeri alabora olduğu için bizim de şehirlerimizde evini süpürmeye vakit bulamayan kadınlar sokakları süpürüyorlar. Bu hılkatle sürtüşme. Buradan şu noktaya geliyoruz. Yani gençlerimizin Allah'ın yarattığı konumda kalmaları lazım.
Oradaki peki kısır döngüyü nasıl kıracak hocam? Hem genç hem anne baba.
Gençten bu kırmayı bekleyemeyiz. Ya bir defa reşit değil. Yani 13 yaşında gençten bilimsel araştırma bekleme halimiz, evet, yok bizim.
Yok, evet.
Ama biz mesela aile olarak buna karar vereceğiz. Ve çok önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum. Bir mümin hangi değersizlikleri görmek istemiyorsa veya neleri görmek istiyorsa ailesinde, sıla-i rahimine kadar her şeyi onunla oluşturacak. Mesela çocuklarının eğitiminde bu hassasiyetleri olmayan akrabayla çok uzak mesafede duracak. Sıla-i rahim farz. Ama çocukları cehennemden korumak ve mümin olarak yetiştirmek farzın farzı. Biz farzlar arasında tercih yapıyoruz. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı değer olarak? İkisi de farz ama cuma bir alem. Bitir namazı ile yatsı namazı aynı değil. İkisi de Allah'ın emri ama birinin üzerinde kalın harflerle farz yazıyor. Dolayısıyla sıla-i rahime, mesela seyahate gitmeye, Allah dolaşın kainatı diyor, gezin diyor. Ama çocuğun komplekse gireceği, keşke benim babam da bunun yaptıklarını yapsa diyeceği bir yere seyahate götürmeyeceğiz çocuklarımızı. Yani hicret, Hekimoğlu İsmail abimizin bir sözü var, çok hoşlanıyorum. Yıllar önce bir görüşmemizde söylemişti. Yani hicret bu zamanda televizyon olan odadan televizyon olmayan odaya gitmektir diyor ya, çok mübarek bir söz. Evet. Yani illa Mekke mi bulacağız şimdi Medine'ye gitmek için? Hayır. Biz de hicretimizi ailemizde bazı gariplikler çekerek, garipliğe katlanarak, belki de bazı gıdaları soframıza koymayarak hicret tarzına sahip olacağız. Aksi takdirde çocuklarımızı koruyamadığımız zararlara karşı büyük adam olma arzusuyla yetiştiremiyoruz. Olmuyor zaten. Yani benim çok şey arzu etmem önemli değil. Çok şeyin zeminini hazırlamam lazım. Bu evimize gelen misafir için geçerli, seçtiğim semt için geçerli. Gerekiyorsa anne baba işine 10 kilometre uzak mesafeden ev tutacak. Ama çocuklarım burada şerre karşı daha emin olabilirler diye umut ederek. Ona bile tercih. Yani en ince ayrıntılara varıncaya kadar dikkat etmek zorundayız. Herhalde Mescid-i Aksa'dan daha düşük bir emanet değil çocuklar bizim elimizde. Tamam, Mescid-i Aksa da Allah'ın emaneti. Kur'an'lı bir emanet. Aynı Kur'an'da çocuklarınızı cehennemden koruyun anne babalara diye ikaz var.
Açık ikaz.
Dolayısıyla çocuklarımızın fıtratlarıyla mücadele edilmemesi gerekiyor. Genç, kaliteli genç olmaları için büyük hedef göstermemiz gerekiyor. Çocuğa üniversite diye bir hedef gösterilir mi? Ne kadar düşük bir şey bu ya. Sonra ne olacak? Buyurun üniversite ve al diplomanı, ne yaparsan yap şimdi diyemezsin. Çocuğumuza daha ulvi hedefler göstermemiz gerekiyor. Ve çocuklarımızın şer ortamını kısmamız gerekiyor. Bir ince önemli husus daha, gençlerimizin iyi örnek görmeleri, şahsiyet görmeleri de çok önemli. Şimdi futbol oynamak caiz mi değil mi diye bir soru sorulur sürekli. Esasen futbol haramdır denemez. Vakti olan taşa vuruyordu, ona vursun. Yani çelik çomağı vurur gibi bir şey. İşte kısa şort giyiliyor, onun için haram. Uzun giyer. Şortmanla oynar. Gene bir sıkıntı yok. Kumara alet oluyor. Oynatmaz kumar. Yani sokakta futbol haram değil. Ama eğer İspanya'daki, Brezilya'daki bir futbolcu benim 13 yaşındaki yavrumun zihninde ideal bir örnek şahsiyet olarak bulunacak, İşte onun resimlerini bulunduran tişörtler giyecek,
hayatını onunla,
onu örnek alacaksa alimallah Lat Uzza'dan daha büyük bir puttur futbol o zaman.
Evet.
Neden? Çünkü ben zaten bu çocukta en büyük mücadelem, ashab-ı kiramdan itibaren ümmetin bugüne kadar gelen büyük şahsiyetleri var. Bunlardan bir tanesi onun fıtratı. Mesela hırçın bir çocuk, yaramaz bir çocuk, işte yerinde duramıyor. Ömer'i ona örnek göstermem, Halid bin Velid'i örnek göstermem lazım. Şimdi mesela bir çocuk çok böyle halim, selim, ona da Selman-ı Farisi'yi örnek göstermem lazım. Ama bir çocuğun 100 tane ideali olmaz. Kur'an-ı Kerim ne diyor bize? Bir göğüste iki kalp yoktur diyor.
Evet.
Bu gerçek, fiziki iki kalp demek değil. Yani iki değer bir göğüste durmaz. İspanya'daki, Brezilya'daki, Portekiz'deki adı şanı bilinmemiş, geri kalmış bir ülkenin köyündeki bir futbolcu benim bu toprakların büyük şahsiyetlerinden daha maruf ise eğer, gence nasıl ben yeni bir hedef kalmıyor göstereceğim ki? Yani koş derken ben sağa gösteriyorum, çocuk sola koşuyor. Koşuyor ama sola koşuyor. Benim demediğim tarafa koşuyor. Bu da çok önemli. Yani bir şeyin haram olup olmadığını sadece kısa etek giyince haram diye, mesela kadınlar çalışıyorlar, bu çalışmada erkeklerle beraberler, onun için mi haram sorusu kısır bir soru. Çıkardı bir tekstil atölyesinde erkek yoksa çalışmak helal. Ama bu kadının doğurduğu çocuğu kime emanet edecek diye bir soru sormak lazım.
Evet.
Kreşleri anne yapmak doğru mu diye, yani bir tek erkekle tokalaşmak haram diye değil, nesil zayiatı var. Yani bir bayanın çalışması sadece o bayanın işte 20 yıl çalışıp emekli olmasıyla sınırlı değil. Belki 5 asır sonra tahrip olmuş bir neslin katilleri arasında tekstil atölyelerinde filan fabrikalarda sekreter olarak çalışan bayanlar da var. Çünkü onlar mümin insanlar olarak yetişecek nesildeki katkılarını gerçekleştirmediler. Onlar gerçekleştirmeyince batıl tarafından gelen, yani hakkın hizmetinde olmayanların yetiştirdiği bir puan öne geçti. Yani sen çalışmazsan sadece çalışmama suçu işlemiyorsun. Geri bıraktığın kervanın geri kalışına da katkı. Çünkü sen hız katmayınca, sen kürek çekmeyince kervan 5 adım geri geliyor. Geri gelmesi onun öbür tarafın 5 adım ileri gitmesi demek. Daha geniş bir yelpazeden bakıp gençlerimizin üzerinde hesap yapmamız gerekiyor.
İnşallah hocam. Ama buna bağlı bir şeyle devam etmek istiyorum, bir soruyla. Baskıyla yetiştirmeyelim. Dini de bir baskı olarak çocuklarımızın üzerinde oluşturmayalım, baskı unsuru oluşturmayalım diye beyanatlarınız var. Burada neyi kastediyorsunuz hocam?
Şimdi bilhassa kendisi ciddi bir ömür zayiatı ile yaşamış, sonradan ihtida etmiş mümin kardeşler, o yılların açığını çocukların üzerinde kapatmak istiyorlar. Hanımlarının üzerinde kapatmak istiyorlar. Yani 30 senemiz boşa gitti, namaza yeni başladık,
ben zayi ettim, o etmez.
Bari zayi etmesin. Hani biz fakirdik, bari çocuğumuz zengin olsun der gibi. Bir de dünyaya açılmamış, dünyayı köyünden ibaret zanneden, kendi medresesinden ibaret zanneden salih kimseler de Subhanallah, nasıl namaza kalkmaz bu çocuk, 14 yaşında oldu, getirin çubukları falan gibi bir mantığa kapılıyorlar. Kesinlikle bir defa namazdan başlayalım mesela.
Evet,
din deyince namaz akla geliyor. Bir defa ki namaz halledenin gerisi çok kolay Allah'ın izniyle. Namaz bir defa kolay değil.
Evet.
ve innehâ lekebîrâtun. Namaz zordur Allah buyuruyor. Namaz ağır. Namaz öyle hadi bismillah de başla kıl demekle başlanıp kılınacak bir şey değil. Yani namazın mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu Davud'da rivayet edilen meşhur hadisi var. 7 yaşında çocuklarınıza namazı emredin buyuruyor. 10 yaşında kılmazlarsa işte popolarına bir tokat vurun gibi yani diyor. İbn Abbas'a çocuk dövmek nasıl diye sorulduğunda misvağını göstermiş. Bununla vurursun bir defa demiş. Misvak bir kalem kadar. Böyle işte ne hali? Çocuk üstelik de makara geçer seninle böyle misvakla vurursan. Şimdi bu hadisi ele alalım. Dinde zorlama nasıl ve ne kadar onu istintac edelim bundan. Bir defa Medine'desin. Namaz hayatın ruhu orada.
Evet.
Ve orada 7, 8, 9, 10. 4 sene Bilal'in ezanı, Peygamber Aleyhisselam'ın irşadı, Ömer'in ciddiyeti olan bir Medine'de 4 sene uğraşıyorsun. 4 senelik eğitimden sonra da çocuk hala namaz kılmıyor. Misvakla bir tokatı hak etti o zaman çocuk. Bu hadisi İstanbul'a, Ankara'ya nasıl uyarlayacaksınız? Nerede Bilal? Nerede namaz deyince ürperen kalpler? Ortamı yok namazın. Cami var, müdavimi yok. Hatta namaz kılan anne, namaz kılan teyze bir misafirlikte buluşuyorlar. Çocuk izliyor. Ezan okundu, bunlar muhabbeti bölmediler. Öbür ezan sıkıştı, sıkışacak. Hadi bir seccadeyi serip hemen bir namaz kılıyorlar. Bu gevşekliği çocuk görüyor yıllarca zaten. Dolayısıyla bizim bu şartlarımızda, ki Medine şartlarından fersah fersah uzağız. Bu şartlarımızda 4 sene değil 14 sene bile namaz eğitimi için azdır. Anne, baba, mürebbi olağanüstü bir sabır gösterecek. Ağlayacak ama çocuğun yanında ağlamayacak. Akşam seccadesinde ağlayacak. Dua edecek, beddua etmeyecek. Yalvaracak, zorlamayacak. Bu çocuğumuzun münafıklaştırılmadan, yani iki yüzlü bir Müslümanlık oluşturulmadan, inadına abdest almadan namaza durmak gibi bir çılgınlık yapmamasından yeğlediğimiz şeydir. Eğer biz çocuğu mesela en oyun için kritik olan saatlerinde, işte akrabalar gelmiş, çocuk için cazip bir oyun, böyle Hollywood'da film çevirir gibi oynuyor çocuklar. O esnada hop ezan saati geldi diyorsun, 8 yaşında çocukların oyununu bölüyorsun. Bu çok doğru bir eğitim tarzı değil. Ya çocukların oyununu başka bir bahaneyle kes, size çikolata almaya gidiyorum de, o oyunun hızı kesilince de bari namaz kılalım de, bu taktik uygula. Yani ya da bekle, çocuğun zaten farz değil üzerinde. Yani çocuğu sevdiği şeylerle karşılaştırarak namaza alıştırmak mümkün değil. Tehditle yeryüzünde kimse bir şey yapmıyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Çocuk da zaten 3 gün dayak yerim sonra kurtulurum diye şeytan ona vesvese veriyor. Namaz başta olmak üzere çocuklarımızın anneler babalardan soğumamaları gerekiyor. Bu birinci husus. İkinci husus, bizim dinimizin bir sıralaması var. Din eğitiminde bu sıralama çok önemli. Mesela taharetin yeri başka. Taharetten önce de imanın aşılanması bambaşka. Dolayısıyla biz mesela çocuğumuz Duha suresinden aşağısını ezberlesin mi? Yoksa tuvalete girilip çıkılıştaki adabı mı öğrensin? Tercihim tuvaletten yanadır. Çocuk Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bütün hayatını, doğum ölümüyle, şiiriyle ezber mi bilsin? Bu kainatta peygamberden büyük insan yok, ben de onun ümmetindenim şuurunu mu kazansın? Bence Çanakkale'de gencecik yaşta şehit olanların bildikleri tek şey, peygamberden başkasıyla olursam yandım kıyamet günü. Başka hiçbir şey bilmiyorlardı. İstanbul'daki hilafet, halife Abdülmecit midir, Sultan Vahdettin midir, ondan da haberleri yoktu. Bildikleri tek şey var. Peygamberin mezarı Medine'de, vekili de İstanbul'da. Ben İstanbul'u kurtarmazsam Çanakkale'ye giderek, vay halime Medine'deki peygamberle buluşamam. İman budur. Diğeri felsefeye kaçmış. Mesela İsa mı üstündür, Musa mı üstündür, benim peygamberim mi üstündür? 5 cilt kitap okusa bir insan, bu sadece zihnini bulandırır. Belki kendi peygamberini de artık gevşek bir sevgiyle sever. Onun yerine benim hayatım peygamberime feda olsun diyebilen mümin imanı önemli. Ashab-ı kiramda da bu eğitimin böyle olduğunu görüyoruz. Sahabe diyor ki, bize önce iman aşılandı, sonra Kur'an'ı verdiler, bize de iyi aldık onu diyor. Ya bu çok önemli bir uyarı. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir böyle sureyi bütün ezberlemeye çalışan birisine, 5 ayet 5 ayet idi bu Kur'an, sen sure sure niye ezberliyorsun ki bunu demiş. Bu Ömer şimdi olsa çocukları 10 yaşında hafız yapma yerine 10 yaşında Çanakkale'ye gidecek kadar imanlı yapmak için uğraşacaktı demek ki. Bunun için şimdi pek çok anne baba, çocuğumuzu hafız yaptık, işte yaz tatilinde gönderdik, amme cüzünü ezberlettik, Allah Allah hala namaz kılmıyor. Bu Kur'an'ı ezberledi, hazmetmedi. Kur'an'ın bir hafızı var, ezberliyor. Bilgisayarda ezberliyor zaten. Bir de Kur'an davasının muhafızı var. Muhafaza ediyor. Kur'an'ı muhafaza ediyor. Elbette bu bahsettiğim şey özellikle böyle bir hap alır gibi, bari bu hapı alalım çocuğumuz böyle mümin olsun değil. İşte bu ailenin tutumundan, mürebbinin yani çocuğa eğitim verecek şahsiyetin ne kastettiğinden, saate bakıyor, 8'de saat başladı, bana Elif cüzü okut demişlerdi, Elif cüzü okutuyorum, saat 2 oldu, sürede bitti, selamun aleyküm. Bu öğretmen. Bir de Musab bin Ümeyr var, öğretmen değil ama onu öldürmeye gelenler hem onun elinde hayat buluyorlar, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e devlet kurup teslim ediyorlar. Çok iyi biliyoruz, Musab Medine'ye gidip İslam devletini kurduğunda tek başına, bir 15 kişilik grupla da gitmedi. Ayağında ayakkabı yok, sırtında gömlek yok ve kendisini öldürmek için karşılayan bir grupla Medine'yi Medine yaptı. Kur'an'ın 4'te 2'si, hatta 4'te 3'ü inmemişti hemen hemen. Bildiği 20-30 sureyle gitti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e devlet kurdu. Ama ihlası sayesinde, imanı sayesinde ve hatta namaz kılmayı da bilmiyordular. İlk cuma o Yesrib'e gittikten sonra kılındı. Oruç tutmayı bilmiyorlardı. Zekat nedir bilmiyorlardı. Hac diye bir şeyi bilmiyorlardı. Bir şey biliyorlardı. Allah var, peygamberi var, biz de onun kuluyuz. Kulluktan zevk alıyorlardı. Bu sebeple çocuklarımıza dini öğretirken, aslında iman öğretmek ağır değildir. Hafız yapmak ağırdır. Namaz kıldırmak ağırdır. Namazı sevdirmek daha kolaydır. Belli bir uzun süre alır ama çocuklarımızın severek öğrenmeleri, küstürülerek öğrenmelerinden 1000 kere daha iyidir. Ben bir zamanlar üniversitede okuyan gençlerle sohbetler yaparken içimden geçti. Onu bir test malzemesine çevirdim. Gençlere namaz kılıyor musun, kılmıyor musun diye soru sordum. Namaz kılanları bir grup yaptım, kılmayanları bir grup. Her ikisine de kılanlara nasıl namaza başladın, kılmayanlara da niye kılmadın, niye kılmıyorsun, Müslüman bir annem babam var soruma. Çok enteresan ki benim gittiklerim yani ya da benim dersimi dinleyenler nihayetinde namaz kılması da imanı olan kimseler. İki şey çok dikkatimi çekti. Yani bizi dinleyenlere de bunu bir tavsiye olarak, tecrübe edilmiş bir şey olarak söyleyeyim. Kılan gençlerde işte şurada öğrendim, burada öğrendim filan, annem öğretti var. Yoğunluk cevap, bir kampa gitmiştik bir piknikte. Abiler bizi topluca çimende namaz kıldırmıştı. Çok hoşuma gitmişti, o zaman başladım. Beraber Çanakkale'ye geziye gitmiştik. Gemide topluca ezan okuyup namaz kıldık. Ben çok etkilendim ondan. Farklılık. Farklılık iz yapıyor. Bu çok hoşuma gitmişti. Anladım ki insanlar hani evde kahvaltı yapmıyor çocuk, yapmıyor işte sabahleyin, ama balkona sofrayı kuruyor anne bir bahar günü. Çocuk erkenden kalkıyor balkondaki sofraya yetişmek için, farklılık var diye. İz yapıyor bu. Aynı şeyi bu tarafta niye namaz kılmıyorsunuz dediklerimde de en çok üzüldüğüm şey, ki benim çok ciddi bir şekilde etkilendiğim bir olaydı. babaların namaz sertliklerini protesto için namaz kılmadıklarını söyledi gençler. Yani babam işte filan yaşta beni dövdü, misafirlikte dövdü, filan yerde bağırdı, işte gece geldi bir tas suyu üstüme attı, sabahleyin sofrayı almadı, senin olduğun sofra uğursuz sofra dedi. Çocuk üniversiteye gelince kontrol mekanizması, zahiri mekanizma olmadığı için çocuk kurtuldum diyor. Ama içinde namaz var, babayı protesto ediyor, cehenneme giriyor. Fakat onun cehennem sebebi olan baba masum değil. Baba da hata. Belki niyetleri temiz babaların, annelerin ama ilacı verirken bile bir taktik oluyor da namaz gibi ağır bir yükümlülüğü nasıl kolay alıyorsun? Bisiklet alıyorsun çocuğa. Yani çok istiyor ama hiç binmesini bilmediği için çocuk korkuyor. Günlerce binmiyor. Elinden tutup yürütüyor bisikleti. Arkadan tut. Al öğren bunu diyorsun. Ama çocuk istediği bisikleti bile alışana kadar bir süreç geçiriyor. Namaz herhalde kolay değil. Hele sabah namazı. Mesela çocukların bir süre sadece akşam namazı ve sadece ikindi namazına ısındırılmaları. Mesela yaz günleri yatsıyı bekle, öğle yat. Çocuk mükellef değilse bunu zorlamamak lazım. Sabah namazına kalkıyor gibi yaptığı zamanlar kalkmış görmüş gibi olmak lazım. Yani her ailenin kendi şartları var. Taviz vermeden esnek tutmak gerekiyor.
Üslubu belirlemek üslubu. De güzelleştir.
Ama taviz hakkı Allah'ın emrinde, kimsenin taviz hakkı yoktur. Yok. Bu da annenin, babanın bu iş için ter dökmesi, yorulması, uykusuz kalması, seccadede dualar etmesi ile ancak mümkündür. Yani çocuk eğitimi dediğimiz zaman peygamberlerin de boynunu bükmüş bir şeydir bu.
İmtihanlar.
Yani kolay bir imtihan değil.
Hocam şunu sormadan geçmek istemiyorum. Müslümanın ahlakı, hani peygamberimiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştı. Müslümanın ahlakı, çocuklar, anneler, babalar, toplumun tamamı nasıl olacak?
Yani nasıl elde edeceğiz mi, evet, demek istiyorsunuz?
Nasıl yapacağız?
Şimdi ashab-ı kiram bir insanın düşeceği en çirkin bataklıklardan yükseldiler. Ve insanın yükseleceği en yüksek yere çıktılar. En eksiden en artıya yükseldiler. Allah onlardan razı olsun. Bu da onların Kur'an'ı özümsemeleriyle oldu.
Evet.
İmam Malik diyor ki rahmetullahi aleyh, bu ümmetin sonu öncesi neyle düzeldiyse onunla düzelir diyor. Bu ümmetin öncesi Kur'an'la yükseldi. Kur'an'ı özümsediler ve Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle yükseldiler. Biz mesela Kur'an-ı Kerim'i bir ahlak, bir akide, bir amel kitabı olarak görüyoruz. Ama ayıp kelimesini teyzelerden öğreniyoruz.
Evet.
İki, kendimize göre mesela içki içeni protesto ediyoruz. Niye? Bütün dünyada alkol zaten sakıncalı, Kur'an'ımızda da sakıncalı diyoruz. Ama aynı Kur'an'da Allah'tan sonra en büyük hakkın anne baba hakkı olduğu da yazılı İsra suresinde. Binaenaleyh alkolik birini ayıplıyoruz. Annesini esef etmiş, üzmüş bir arkadaşa seni bir mümin olarak protesto ediyorum, seninle beraber bulunamam henüz diyemedik. Ama bulunduğumuz ortam İslam kardeşliği ortamı. Hırsızlık yapsa ayıplıyoruz. Allah hırsızlık kadar çirkin görüyor anneye babaya tacizi, hakkına tecavüzü. Onu, bu ahlakın henüz bizde Kur'an standartlarında olmadığını gösteriyor. Bizim vazifemiz Mescid-i Aksa'yı kurtarmak, ahlakımızı da şeytandan kurtarıp Kur'an'a teslim etmek. Yani sadece siyasi olaylara, dünya olaylarına takılıp kalmak, sadece ekonomiye takılıp kalmak bir yanlış, uygulama yanlışıdır. Kur'an'da dünya var, ahiret var, ekonomi var, ahlak var, gıda var, uyku var. Kur'an hayat kitabı. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i tek zaviyeden ele almayarak, hele hele ahlakı okullarda öğretilen bir ders olarak görmeyip, akidemizin gereği olarak görmek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tartışan İki sahabi görüyor, ya utanmıyor musun filan diye herhalde bir sahabi öbürünü azarlıyor. O da utanmıyorum filan demiyor. Aralarındaki sıkıntı neyse ona çok enteresan bir cümle söylüyor. Buyuruyor ki bırak onu diyor. Bırak, ahlak olmayan da ne olacak ki diyor. Yani neredeyse sanki gavur oldu der gibi. Binaenaleyh biz faizden korktuğumuz gibi, hırsızlıktan korktuğumuz gibi, Kur'an'ın ayıp saydığı gıybetten de korkmak zorundayız. Bu kime düşüyor? Bizi eğiten hocalarımıza düşüyor. Arkadaşlar, bugün orucun önemini anlatacağız derken, oruç tutmayan çok tehlikeli, aman ha diye ikaz ederek başlıyor. Cuma namazı 3 defa kılmadın nauzu billah diyor. Bunlar doğru. Ahlaka gelince, işte büyüklerin yanında şöyle yapma, çok ayıp. Çok ayıp ne alakası? Haram, helal, farz, vacip, ahlakı da şeriat hükümleri gibi zikretmemiz gerekir. Biz ahlakı ayıp teorisiyle, ayıp halk kavramıdır. Ahlakımıza ait, mesela gıybet ahlaksızlıktır. E nedir? Haram. Haram diyeceğiz. Anaya babaya itaat ahlaktır.
Oradaki bağlantıları doğru kuracağız.
Şeriat bağlantısı kuracağız ki ahlakla ilişkilerimiz Kur'an düzeyine taşınsın. Şimdi namazsızlıktan ödümüz patlıyor. Cehenneme gireriz diye. Ahlaksız cennete mi girecek ya da Arafat diye bir yerde mi kalacak? Ahlakı olmayanın dini de yoktur. Yani ahlaksız Müslüman olamaz. Buradaki eğitimcilerimizin, belli bir dönem bizi eğitenlerin bir taktik hatası var. Ahlakı, yani akide ile Kur'an'la bağlantısı olmayan güzel cici çiçekler işte böyle. Toplumun
olsa düşüyor. Daha güzel olur.
Çok güzel, Allah razı olsun. Olsa daha güzel olur değil. Olursa Müslüman olur.
Evet.
Öyle görmemiz gerekiyor. Bu seviyeye geldik mi de, yani Allah bunu ahlaksızlık saydığı için ben yüksek sesle konuşamam. Komşular ayıp göreceği için değil.
Evet.
Çünkü Allah bağırarak konuşanı eşeklerin sesi de yüksektir zaten diye ayıplıyor Kur'an'da. Ha, Rabbimin ayıpladığı bir şeydir diye ben komşumu taciz edemem. Komşu hakkı peygamberin aleyhisselam ikaz ettiği haklardandır. Dolayısıyla sosyal adam olmak için değil, Allah'ın şeriatına ait bir kural olduğu için ben komşu hukukuna riayet ederim. Böylece ahlak, Kur'an imanımız var elhamdülillah. Ama Kur'an'dan seçip büyük konular, küçük konular, önemli şöyle şöyle konular diye seçip aldığımız için ahlak Bodrum'da kaldı. Hayır, ahlakı da şeriatımızın gereklerinden, müminde bulunması gereken vasıflardan birisi olarak görürüz. Namaz gibi, yalan konuşmamayı namaz gibi görürüz. Kardeşler arasındaki muhabbeti cennete girecek malzemelerden görürüz. Müminlere nezaketi arşın gölgesindeki kurtarıcı unsurlardan birisi olarak görürüz. O zaman cuma namazına gitmemekten korktuğumuz gibi filan kul hakkından, filan mümine eziyet etmekten, filan çirkin işi yapmaktan da korkacağımız için biz de yürüyen Kur'an olacağız o zaman inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani, ümidimizi, şevkimizi arttırdınız inşallah. Çok sağ olasınız.
Allah razı olsun. Allah kolaylık versin.